Ayrım 65, sayfa 615. Yıl 1938. 1 Ocak 1938, 10 Kasım 1938 ve sonrası. Dipnot. 1938 yılı. Bu yılki kalkınma hızı %9,5. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul, Reşat Nuri Güntekin'in Eski Hastalık romanları yayımlanır. Cemal Nadir Güler ve Ramiz ilk kişisel karikatür sergilerini açarlar. Ressamlar illerin resimlerini yapmak üzere Anadolu'ya dağılırlar. 19 Ağustos. Ankara'da askeri müzik okulu kurulur. Ankara Hipodromu açılır. Mimar Vietti Viola. Son Türk Büyük Millet Meclisi'nin planı Mimar Holzmeister tarafından yapılır. Planda çok partililik dikkate alınır. İstanbul-Edirne asfalt yolun ikinci kısmının yapımına başlanır. Hatay Müzesi açılır. İzmir Telefon Şirketi satın alınır 25 Ocak. Gölcük'te yeni bir tersane yapılmasına karar verilir 10 Şubat. Cevat Çobanlı'nın ölümü 13 Mart. Nazım Hikmet Ankara Harp Okulu Mahkemesi tarafından orduda bir ihtilal hareketi vücuda getirmek ve arkadaşlarını bu vadide çalışmaya teşvik etmek suçundan 29 Mart 1938'de 15 yıl hapse mahkum edilir. Bu karar 28 Mayıs 1938'de askeri Yargıtay tarafından onanır. 10 Ağustos'ta ikinci dava donanma davası başladı. Davaya Erkin gemisine de bakıldı. Dava sürerken Nazım Hikmet Atatürk'e bir mektup yazdı. Suçsuz olduğunu ve adalet istediğini bildirdi. Özetle diyordu ki, "Türk inkılabına ve senin adına ant içerim ki suçsuzum. Askeri isyana teşvik etmedim. Yurdumun ve inkılapçı senin karşında alnım açıktır." Atatürk'ün çok hasta olduğu dönemdi. Yazık ki mektup eline geçmedi. Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi 29 Ağustos 1938'de Nazım Hikmet'i 20 yıla mahkum eder. Cezalar birleştirilir, infaz süresi 28 yıl 4 ay olarak belirlenir. Bu kararda 28 Aralık 1938'de Askeri Yargıtay tarafından onanır. Genel olarak Cumhuriyet Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 302-303, Dr. M. Şerif Onaran, Rüştü Asyalı, Ben Bir İnsan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004. Mimar Sinan'ı anma töreni 9 Nisan. Tarım Bakanlığı'na Faik Kurdoğlu atanır 13 Nisan. Divriği Demir Madenleri işletmesi faaliyete geçer 17 Mayıs. İstanbul Elektrik Şirketi satın alınır 23 Mayıs. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurulur 16 Haziran. Atatürk'ün Savarona'da Romanya Kralı Karol'u kabulü ve görüşmesi 19 Haziran. Dağ başını duman almış marşı Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edilir. 20 Haziran Sadi Borak bilinmeyen yönleriyle Atatürk sayfa 113. Akşam Kitap Kulübü İstanbul 1966. İzmit Klor Fabrikası'nın temel atma töreni 10 Temmuz. Demiryolu Kemah'a ulaşır 24 Ağustos. Kazım İnanç'ın ölümü 21 Eylül. Ankara'da 7. Milli Tıp Kurultayı'nın açılışı 17 Ekim, Celal Nuri İleri'nin ölümü 2 Kasım. Kötü haber Hatay'dan değil, kar ve buz içindeki Tunceli'den geldi. Demir yolunda yapım işlerinde çalışan Tuncelililerin çoğu kazandıkları paradan ağa payı vermemişlerdi. Bu işlerde çalışanlar yüzünden ağalar topraklarını işleyecek, uşaklık yapacak insan bulmakta da zorluk çekmişlerdi. Ayrıca köylerde ağanın sözü yerine muhtarın yetkileri egemen olmaya başlamıştı. Bu böyle gitmezdi. Ağalar ve adamları devlet aleyhinde propagandayı arttırdılar. Devlete karşı yeni bir birlik oluşturmak şarttı. 2 Ocak günü göreve çıkan 7 jandarma erini pusuya düşürerek şehit ettiler. Ertesi gün 2 jandarma erini daha şehit ettiler. 1938 2. Tunceli olayı böyle başladı. 1937'de isyan merkezi ve alanı olan bazı kısımlar yasak bölge ilan edilmiş, buralardaki köyler boşaltılmış, 1000 kadar aile batı illerine sevk edilmiş, kalanlara Elazığ'da ve çevrede toprak verilmişti. Boşaltılan köyler yıkılmış, yasak bölge oturulmaz hale getirilmişti. 4. Umumi Müfettişlik son hareketlerin yayılacağı görüşündeydi. Bu nedenle yasak bölge sınırlarının genişletilmesini ve yeni birliklerle askeri gücünün arttırılmasını önerdi. Kış dolayısıyla ara verilmiş olan silah ve kaçak arama tarama çalışması da tamamlanmalıydı. Umumi müfettişlik iyi bir hazırlıktan sonra arama tarama hareketinin en geç 1 Haziran'da başlamasını öneriyordu. Dipnot Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 410-414. Yalova'da büyük otel açılmıştı. Atatürk kaşınmalarına iyi gelir ümidiyle 21 Ocak'ta Yalova'ya geldi. Yalova kaplıcalarının teknik ve tıbbi yönetimi Atatürk'ün emriyle Doktor Nihat Reşat Belger'e bırakılmıştı. Doktor burada eski ve çirkin bütün binaları yıktırmış, Avrupa su şehirlerindeki gibi modern tesisler, geniş parklar, güzel yollar yaptırmıştı. Milli mücadele cephesine ilk katılan yurtseverlerden biriydi. Atatürk şikayetlerini söyledi. Doktor muayene etmek için izin istedi, muayene etti. 6 ay öncekinden farklı buldu. Karaciğer 3 parmak kadar büyümüş ve sertleşmişti. Bu açıklama Atatürk üzerinde bir sürpriz etkisi yaptı. Bugüne kadar kendisine karaciğer rahatsızlığından hiç söz edilmemişti. Doktor termal tedavisi uyguladı. Sakin, ölçülü bir yaşayış tavsiye etti. Atatürk bir hafta kadar Yalova'da kaldı. Kaşıntılar çok azaldı. İştahı açıldı. Zayıflamıştı, biraz kilo aldı. Atatürk doktor da ilaçla başı hoş olmayan bir insandı. Sakin, hareketsiz kalmaya da karakteri elverişli değildi. Yazık ki olaylar da sakin bir hayata izin vermeyecekti. Dipnot, Atatürk'ün hastalığı hakkında özellikle şu kaynaklardan yararlandım. Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk'ün hastalığı. Bilal Neşimşir, Atatürk'ün hastalığı belleten, Kasım 1988. Atatürk özel sayısı sayfa 1195-1453. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten hatıralar, 2. cilt sayfa 719-774. Kılıç Ali'nin ve Afet Hanım'ın anıları. Atatürk 1 Şubat'ta Yalova'dan ayrıldı. Bursa'ya hareket etti. Gemlik'te Suni İpek Fabrikası'nın açılışı vardı. Açılışta bulundu. Gemlik'ten Bursa'ya hareket etti. Bursa'yı gelin gibi süslemişlerdi. Ulu Cami önünde kalabalık fazlalaştı. Halk Atatürk'ün arabasına polis kordonunu yararak yaklaşmak istedi. Polis müdürü kalabalığı önlemeleri için polislere bağırıp çağırıyor, polisler de halka sert davranıyorlardı. Polis müdürünün halkı tehdit ederek korumaya çalıştığı Atatürk'ün arabası zınk diye durdu. Kapı açıldı, Atatürk arabadan indi. Halk Atatürk'ü aralarında görünce adeta sevgi çılgını oldu. Atatürk'ü kucakladılar. Atatürk ve halk birlikte omuz omuza hayli yürüdüler. Halktan izin alarak otomobile bindi. Yapımı bitmiş olan Çelik Palas'a geldi. Dipnot Atatürk'ün karşılanışı. Ne Nazif Tepedelenlioğlu bilinmeyen taraflarıyla Atatürk sayfa 81. 2 Şubat günü Bursa'da Sümerbank Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası'nın açılışı yapıldı. Avrupa'nın en büyük yünlü dokuma fabrikalarından biriydi. Açılış konuşmasını Atatürk yapacaktı. Son dakikada bu görevi Başbakan Bayar'a verdi. Yorgun görünüyordu. Bayar kısaca bilgi verdi. 400 bin metrekare alana yayılan kuruluşta 6 bin kişi çalışacaktı. Burası yünlü dokuma sanayi bakımından Türkiye için bir okul olacaktı. Arabalara binilerek fabrika alanı gezildi. Bu tur 1,5 saat sürdü. Bu eserleri planlayan, yaptıran, işleten Sümerbank, ürettiği malları halka ucuz ulaştırmak için satış mağazaları da açmaya başlamıştı. Satış mağazaları bütün Türkiye'ye yayılacak, sayıları 434'ü bulacaktı. Halk kefenlik bezini de, yatak çarşafını, perdesini, halısını, ayakkabısını, bayramlık kumaşını da ucuz ve kaliteli olarak buralardan alacaktı. Aldatılmadığına güvenerek. Birçok özel kuruluşun yöneticileri de bu fabrikalarda yetişeceklerdi. Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası da öteki devlet fabrikaları gibi sadece fabrika değildi. Bursa için halk evi gibi o da bir kültür merkezi olacaktı. Geniş salonunda düğünler, toplantılar, balolar yapılacak, sağlık birimi çalışanların ailelerine bedava bakacaktı. Lojmanları, gazinosu, sineması da vardı. En yeni filmleri Merinos sineması getirtecek, halk akın akın Merinos fabrikasına akacaktı. Tüketim kooperatifi kurulacaktı. Bursa'ya sporu, özellikle futbolu Merinos fabrikası sevdirecekti. Burası bir cennetti. Atatürk fabrikadan yorgun ayrıldı. Yüzü iyice solmuştu. O gece Bursa Belediyesi Atatürk şerefine bir suare veriyordu. Atatürk doktorun tavsiyesini dinlememiş, Yalova'dan sonra dinlenmemiş, iki açılışta bulunmuştu. Şimdi de Çelik Palas'ta yemek yiyecek, sonra da suareye gidecekti. Asansörle tam zamanında alt kata indi, frak giymişti. Herkes ayağa kalktı, sert, dinç, kıvrak adımlarla salonu dolaştı, herkese hatır sordu. Yorgunluğu uçup gitmişti, yüzünün solukluğu geçmişti, sağlıklı bir pembelik vardı. Haber gazetesi muhabiri ve yazarı Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu özellikle hareketlerindeki kıvraklığı hayret içinde izlemekteydi. Atatürk neşe ile bağırdı. ''Buyurunuz efendiler, kendinizi evinizde saymanızı rica ederim.'' Saat 7'ye 10 vardı. Yemek salonuna geçildi. Atnalı biçimindeki büyük masada belirlenmiş yerlere oturdular. Selahattin Pınar'la Nubar Tekyay ses sanatçısı Melahat Hanım da gelmişlerdi. Masalarda içki de vardı. Atatürk Selahattin Pınar'a ''Aramızda teklif tekellüf yok.'' dedi. ''Sen tambur, Nubar kemençe çalacak. Melahat Hanım Efendi ile ben de hanendelik edeceğiz.'' Gülüşüldü. Bu gece Atatürk'ün son neşe gecesi olacaktı. Selahattin Pınar'ın tamburuna dokunmasıyla müzik başladı. Şarkıdan şarkıya geçildi. Atatürk'le şarkılara hafif sesle katılıyordu. Sonra bir orkestra geldi, birkaç artist dans gösterileri yaptılar. Zaman geçmişti, Atatürk ayağa kalktı. ''Bursalıları bekletmeyelim, saat 10. Bir çeyrek geç bile kalmışız. Bu kadarcık bir gecikmeyi Bursalılar bize bağışlarlar mı?'' Çelik Palas'tan çıkıldı, otomobillerle belediyeye gidildi. Atatürk basamakları ikişer üçer atlayarak ikinci kata çıktı. Bursalılar ikinci kattaki holde bekliyorlardı. Hanımlar tuvalette, erkekler siyah elbiseliydi. Atatürk'ün hastalığı kulaktan kulağa yayılmıştı, kaygı içindelerdi. Ama çevik, sağlıklı, enerjik bir genç adam gelmişti, içleri rahatladı. Hastalık sözü demek ki uydurmaydı. Atatürk herkesi kibarca selamladı. Kolunu valinin eşine uzattı, kol kola büyük salona girdiler. Ege Vapuru'nun orkestrası İstiklal Marşı'nı çaldı. Kısa bir ara verdikten sonra ağır tempolu bir valse geçti. Salonun üç yanına koltuklar, iskemleler konulmuş, salonun ortası dans için boş bırakılmıştı. Herkes yerleşirken Atatürk'ün bir genç hanımın önünde eğilerek dansa davet ettiği görüldü. Bir genç çevikliğiyle piste çıktı. Birkaç ay sonra yataktan kalkamayacak, 9 ay sonra dünyaya veda edecek olan insan büyük bir ustalık ve incelikle vals yapıyordu. Kimse dans etmedi. Herkes Atatürk'ün zarif dans edişini izledi. Atatürk'ün topukları bir an bile yere değmiyor, parmaklarının ucunda dans ediyordu. Damının vücudu ile kendi arasındaki centilmenlik mesafesini en hızlı hareketlerde bile koruyordu. Nizamettin Nazif bütün ayrıntıları aklına kazımaya çalışmaktaydı. Bu günü yazmalı, tarihe bırakmalıydı. Vals bitti, avizeleri titreten bir alkış koptu. Damını yerine bıraktı, kibar bir eğilişle selamlayıp geri geri çekildi. Nizamettin Nazif Atatürk'ün biraz oturup soluk alacağını sanıyordu. Yanıldı. Atatürk bir başka hanımın önünde eğilerek dansa davet etti ve çevredekilere dedi ki, ''Bu sefer beni yalnız bırakmayacağınızı ummak isterim efendim.'' Herkes dansa katıldı. Salon bütün kalkanları alacak kadar geniş olmadığı için birçok çift yandaki salonlara kaydı. Atatürk'ün sağlıklı olması herkesi çok neşelendirmişti. Kısık zarif hanım kahkahaları duyuluyor, erkeklerin yüzleri gülüyordu. Nizamettin Nazif Atatürk'ün koltuğunun önündeki sehpaya baktı. Garsonun bıraktığı içki öylece duruyordu. Bir ara büfeye gelip bir kadeh şampanya istemiş, ona da dudağını bile değdirmemişti. İçmiyordu. Saat 1 olmuştu. Atatürk genç adımlarla orkestranın olduğu yere geldi. Orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'e şu emri verdi. ''Zeybek!'' Mehmet yayını kemanın üzerinde dolaştırdı. Atatürk'ün keskin sesi duyuldu. ''O değil, sarı zeybek.'' Dimdik başı yukarıda, bacakları gergin, kolları biraz açık, kıpırdamadan duruyordu. Orkestradan sarı zeybeğin heyecan verici ezgileri yükseldi. Atatürk kollarını kanat gibi açtı. Kahraman, vakur, yiğit figürleriyle sarı zeybeği oynamaya başladı. Dizlerini yere vururken bina sarsılıyordu. Sanki ölüme meydan okuyordu. Kalabalık bir veda törenine tanık olduğunun farkında mıydı, yoksa böyle emsalsiz bir insanla aynı zamanda yaşamanın verdiği gurur yüzünden mi gözler yaşlarla doldu? Saat ilerlemişti. Atatürk valinin hanımını eğilerek selamladı. İzninizi rica edeceğim. Belediye başkanının hanımı da eğilerek selamladı. İzninizi rica edeceğim. Bursa'nın hakkımda gösterdiği dikkate bu derece zarif bir ifade vermiş olduğunuzu hiçbir zaman unutmayacağım. Hayatımın çok tatlı ve nezih bir gecesini yaşamak fırsatını bana vermiş oldunuz. Şiddetli bir alkış başladı. Salonları alkışlanarak ve herkesi selamlayarak geçti. Geceniz saadetle devam etsin çocuklar. Yüzlerce davetli can ve gönülden bağırıyor, daha doğrusu dua ediyordu. Çok yaşa Atatürk, yaşa var ol. Atatürk uğurlamaya gelenlerin ellerini sıkarak sokağa indi. Başı açık bir süre yürüdü, üşüdü. Kendisini adım adım izleyen otomobile bindi. Başını bir kenara yasladı. Nizamettin Nazif son sözlerini duydu. Ne güzel bir geceydi. Dipnot: Atatürk'ün katıldığı bu suariyi Haber Gazetesi muhabiri ve yazarı Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu izlemiş ve bütün ayrıntısıyla yazmıştır. Bilinmeyen taraflarıyla Atatürk sayfa 91-103. Sarı Zeybek diye ünlenen bu gece ile ilgili tek kaynak bu kitaptaki 12 sayfadır. Yazıyı genel olarak özetledim ama Nizamettin Nazif Bey'in bazı cümlelerini korudum. Bu gecenin tarihi hakkında verdiğim tarihin doğrusu 2-3 Şubat 1938'dir. Atatürk 3 Şubat günü Mudanya'ya geldi. Ege vapuru ile 4 Şubat günü İstanbul'a döndü. Atatürk Ege vapuru ile ertesi gün İstanbul'a döndü. Yanında arkadaşı Ali Fuat Cebesoy vardı. Son yıllarda akşam yemeklerinde sık sık birlikte oluyorlardı. İstanbul'da dinlenmedi, Pera Palas'a gitti. Dönüşte ateşi çıktı, öksürmeye başladı. Zatürre olmuştu, dinlenmek zorunda kaldı. Dipnot: Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk'ün Hastalığı sayfa 15, İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 299. Haldun Derin Atatürk'ün Nisan sonu ile Mayıs başı arasında burun kanamaları dolayısıyla 6 kez numune hastanesine gittiğini kaydediyor. Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 116. İnönü Atatürk'ün hasta olduğunu haber alınca gelip görmek için izin istedi. Atatürk'ün çağırdığını bildirdiler. İnönü hemen İstanbul'a hareket etti. Atatürk İnönü'yü görünce çok sevindi. Birbirlerini özlemişlerdi. Bırakmadı. Bir hafta Dolmabahçe'de misafir etti. Eski günlerdeki gibi sohbet ettiler, şakalaştılar, dertleştiler, eski anılara daldılar. Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini konuştular. İnönü Ankara'ya dönmek için izin isteyince, "Bekle, birlikte döneriz," dedi. 20 Şubat Pazar günü halk evlerinin kuruluşunun 6. yıl dönümüydü. Bütün halk evleri bugünü zengin programlarla kutladılar. Ankara Halk Evi'nde yapılan törende Şükrü Kaya 41 halk evi daha açıldığını açıkladı. Toplam 209 halk evi olmuştu. Halk evlerinde çalışan erkek üye sayısı 130 bine, kadın üye sayısı 6215'e çıkmıştı. Bu yıl içinde 2727 konferans, 18314 ders, 1730 temsil, 1420 konser verilmiş, 267 sergi açılmış, 1760 film gösterilmişti. Kitap sayısı 286 bine, okuyucu sayısı 2 milyona yükselmişti. Konferanslara 832 bin kişi gelmiş, filmleri 805 bin kişi izlemişti. Konferans başına 340 kişi düşüyordu. Sohbet toplantıları ve yardım çalışmaları sürüyordu. 1279 köy gezisi düzenlenmişti. Okuma odalarının sayısı da artmıştı. Dipnot: Anıl Çeçen Halk Evleri sayfa 144-145. Türkiye'nin hiç yaşamadığı olağanüstü bir canlılık, hayat hamlesiydi bu. Anadolu aydınlanması yayılıyordu. Halkı kolayca yönetmeyi, gütmeyi düşünenler için halkın uyanması, aklını özgürce kullanmaya başlaması tehlikeli, çok tehlikeli bir gelişmeydi. Gelenekçilerin ve tutucuların, din tüccarlarının, aktörlerinin büyük güvencesi halkın bilgisizliği, uyanmamış olmasıydı. Ah, bu gidiş nasıl durdurulabilirdi? Doktorlar Atatürk'ün daha bir süre dinlenmesi gerektiği düşüncesindeydiler. Atatürk itiraz etti. Balkan ülkeleri devlet temsilcileri gelecek. Aralarında Yugoslavya ve Yunanistan başbakanları var. Gitmemek, onları misafir etmemek olmaz. Görev hastalıktan önemlidir. 24 Şubat günü Atatürk bazı arkadaşları ve maiyetiyle Ankara'ya döndü. Ertesi gün Yunan Başbakanı General Metaxas'ı, Yugoslav Başbakanı M. Stojadinovic'i ve Romen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı M. Kummen'i ayrı ayrı kabul etti. 27 Şubat günü saat 17'de Başbakanlar ve Müsteşar şerefine Çankaya Köşkü'nde çay ziyafeti verecekti. Sabah Gökçen'e dedi ki, çaya senin de gelmeni istiyorum. Askeri üniformanı giy, madalyanı da göğsüne tak. Balkan ülkelerinin radyoları, gazeteleri, dergileri senin buradaki çalışmalarına her zaman geniş yer veriyorlar. Seni yakından tanımalarını istiyorum. Peki efendim. Misafirler ve ilgili Türk görevliler saatinde geldiler. Gökçen de gelmişti, salon doldu. Gelmeyen sadece Atatürk'tü. Zamana çok dikkat eden Atatürk'ün gelmemesi merak uyandırmıştı. Bir süre sonra gelebildi. Nedeni açıklanmadı ama bilmesi gerekenler bildi. Burnu kanamış, zor durdurulmuştu. Gökçen'i misafirlere tanıttı. Başbakanlar ve müsteşar Gökçen'i ülkelerine davet ettiler. Ne dersin bu işe Gökçen? Bir Balkan turu yapar mısın uçağınla tek başına? Başarabilir misin bu çok güç işi? İyi düşün. Erkeklerin bile kolay kolay evet diyemeyecekleri bir iş bu. Çalışırsam Balkan turunu başarabilirim. Misafirlere döndü. Davetinize ben de kızım Gökçen de çok teşekkür ediyoruz. Yaz başında tek başına değerli ülkelerinizin başkentlerini ziyaret edecek. Ertesi gün bayan randevu istedi ve geldi. Atatürk'ün burnunun çok kanamış olması kaygısını artırmıştı. İki yabancı hekim getirtmek gerektiğini düşünüyordu. Düşüncesini açıkladı. Atatürk dedi ki, "Teşekkür ederim ama ortada Hatay sorunu var. Hastalığım dışarıda duyulursa fena olur. Doktor Neşet Ömer'le konuş. Bizim doktorlar bir muayene ve konsültasyon yapsınlar." Çankaya'da 5 doktordan oluşan bir grup Atatürk'ü muayene etti. Bir süre daha perhiz yapması, dinlenmesi gerektiğini söylediler. Atatürk kabul etti. Yeme içme perhizine uydu ama dinlenme tavsiyesini dinlemedi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini ziyaret etti. Ses sanatçısı Melahat Hanım'ın konserine gitti. Ankara Halk Evi'nde bir müsamere izledi. İki kez de Türk Kuşu Havaalanı'nda uçan gençlerin gösterilerinde bulundu. Yorulmuştu. Hiç bilmediği bir duyguydu bu. Bayar yabancı bir hekim getirilmesi isteğini tekrarlayınca itiraz etmedi. "Çocuk, ne yapacaksan çabuk yap," dedi, "ben hastayım." Atatürk'ün bu itirafı, hiç istemediği bir çözüme razı oluşu bayarı çok sarstı ve telaşlandırdı. 11 Mart 1938 günü Avusturya'daki Nasyonel Sosyalist Partisi bir hükümet darbesi yaparak yönetime el koydu. Ertesi günde gün doğarken Alman 8. Ordusu Alman-Avusturya sınırını aşarak Avusturya'ya girdi. Hiçbir dirençle karşılaşmadı. Avusturya Almanya'ya bağlandı. İngiltere ve Fransa bu olayı protesto ile yetindiler. Atatürk hükümeti bir daha uyardı. Her şeyin hızlandırılmasını istedi. Savaş kapıdaydı. Milletler Cemiyeti Konseyi 31 Ocak günlü toplantısında Türkiye'nin itirazlarını incelemiş, durumun 5 kişilik bir komisyonda karara bağlanmasını uygun görmüştü. Beşler Kurulu seçimle ilgili yönetmeliği incelemiş ve Türkiye'nin itirazlarını haklı bulmuş, ayrıca seçimleri izlemek üzere 20 kadar denetçi gönderilmesini, seçim suçlarını karara bağlamak üzere 3 kişilik tarafsız bir mahkeme kurulmasını gerekli bulmuştu. Hatay'daki durumu iyi kavradıkları anlaşılıyordu. Bu hususlar konseyde 19 Mart günü oy birliği ile kabul edildi. Seçmenlerin kayıt işlemlerine başlanacaktı. Bakanlar Kurulu Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı toplantıda Tunceli durumunu görüştü. Yapılan hesaba göre 100 gün sürecek bir hareket için 979.007 liraya ihtiyaç olduğu hesaplandı. Bu parayla ana yollar biter, birçok okul ve sağlık merkezi yapılabilirdi. Koca para silah ve kaçak taraması çapulcuların yakalanması için harcanıp gidecekti. Bakanlar Kurulu kararına dayanarak Genelkurmay Başkanlığı 3 aşamadan oluşan bir plan yapmıştı. Birinci aşama Haziran ayında başlayıp 7 Ağustos'a kadar sürecekti. 4. Umumi Müfettişlik emrindeki birlikler arama tarama yapacaklardı. Genelkurmay hareket alanlarını belirtti. Bu alanlardaki halk bildirilerle uyarılacaktı. 8 Ağustos'ta komuta 3. Ordu'ya geçecek, Tunceli'de 3. Ordu'nun büyük manevrası, 2. aşama büyük arama tarama başlayacak, bir hafta sürecekti. 3. aşamanın tarihi ise 6 Eylül'dü. Bu süre içinde reform programı ise hiçbir nedenle aksatılmayacak, yol, köprü, okul, lojman, kışla hükümet konaklarının yapımına, toprak dağıtımına, tapu verilmesine devam edilecekti. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 415-418. Fransa'dan Profesör Doktor Fissinger davet edilmişti. Doktor 30 Mart'ta Ankara'ya geldi. Atatürk'ü muayene etti. Doktor Nihat Reşat Belger ve Profesör Neşet Ömer'in koydukları tanıya katıldı. Perhize ve uzanarak dinlenmeye devam edilmesini tavsiye etti. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin bir bildirisiyle durum kamuoyuna, Profesör Fissinger'in muayenesi sonucu Atatürk'ün sağlığında endişe verici bir durum olmadığı tespit edildi. Kendisine 1,5 ay kadar istirahat tavsiyesi kafi görüldü diye bildirildi. Profesör Fissinger gerçekte şunları söylemişti. Tavsiyelere dikkat edilirse hastalık geçer ama Atatürk'ün 3 ay süreyle 24 saatin 23 saatini sırt üstü yatarak geçirmesi gerekiyor. Bir yılda dinlenecek, çalışıp kendini yormayacak, iyi beslenecek, özellikle tatlıları bol yiyecek, kesinlikle alkol almayacak. Dipnot Kılıç Ali'nin anıları sayfa 616. Ocak ayından beri damla alkol almıyordu zaten. İstenilen biçime sokulabilir bir koltuğu vardı. Gecelerini yatakta, gündüzlerini bu koltukta yatarak geçirecekti. 3 ay buna katlanabilir miydi? Katlanamayacak biraz hali olunca Çubuk Barajı'na, her ağacını tanıyıp bildiği çiftliğe gidecek, şehri de gezecekti. O kadar sevdiği Ankara ile vedalaşıyordu. Son Ankara akşamlarından birinde arkadaşlarıyla birlikte oldu. Tabii kimse içmedi. O geceye katılan Falih Rıfkı Atay eve dönünce defterine şöyle yazacaktı. Akşam sessiz ve neşesiz, o ve herkes kendi içine bükülmüş ve büyük bir sırrın karanlığına gömülmüş olarak geçti. Fırtınadan sonraki deniz gibi bitkin bir durgunluğu vardı. Dudakları güç oynuyordu. Şevk onun bahçesine son yapraklarını dökmüştü. O kadar güzel, ince dudaklarının o kadar tatlı ve ısıtıcı gülüşü bir ıtır gibi uçmuştu. Baba Atatürk, arkadaş Atatürk, karındaş Atatürk, daha 10 yıl önce en güzel tanrılardan daha güzel, Omiros'un kahramanlarından daha destankâri, altın saçlı, çevik ve kıvrak, o gencin hatırası bir asırlık eski ve uzak bir hayale dönmüştü. Bu Çankaya'da dostlarıyla son sofrasıydı. Dipnot Fadi Rıfkı Atay Çankaya 489. Nis şehrinde milletler arası konkur ipik karşılaşmaları yapılıyordu. Yarışmaya 4 kişiden oluşan Türk ordu süvari ekibi de katılıyordu. Yarışma 23 Nisan günü yapıldı. Türk ekibi 1. oldu. Atatürk haberi alınca memnun oldu. Ama onun asıl önem verdiği yarışma Roma'da yapılacak olan büyük ve iddialı milletler arası konkur ipikti. Mussolini'nin bu yarışmada ekibine çok güvendiği duyulmuştu. Yarışı izleyeceğini açıklamıştı. Bazı uzmanlara göre de favori Almanlardı. Atatürk baş yavere, "Bizimkilerin şu soytarıları mahcup etmelerini çok isterim," dedi. Binlerce kişinin heyecan içinde izlediği yarış 2 Mayıs günü yapıldı. Sonucu ekibin komutanı General Cevdet Bilgiç'in bildirdi. Atatürk'ün süvarileri öteki devletlerin ekiplerini yenerek şampiyon olmuş ve altın kupayı Mussolini'nin elinden almıştı. Dipnot, ekip Yüzbaşı Cevat Kulay, Yüzbaşı Cevat Gürkan, Yüzbaşı Eyüp Öncü, Teğmen Sahip Bolatkan, şampiyon atların adları da şöyleydi. Güçlü, Yıldız, Ünal, Çakal. Ekip 9 Haziran'da gemiyle İstanbul'a döndü. Galata'da büyük gösterilerle karşılandı. Atatürk hastalığı geçmiş kadar sevindi. Ta ta ta! Canlanmıştı. Günlerdir kimseyi kabul etmiyordu. 3 yakın arkadaşını çağırdı. Atatürk'ü yormasın diye Ülkü'yü çiftliğe yollamışlardı. Getirtti. Ülkü de çocuk tutkunu Atatürk'e kaderin sunduğu bir altın kupaydı. Yemeği güle eğlene şakalaşarak Ülkü ve arkadaşları ile yedi. Ülkü verdiği büyüksü yanıtlarla hepsini kahkahalara boğdu.